Üçüncü kaset, birinci yüz. Bütün bu ayaklanmaların ardından 15 Eylül'de Rusya'da Cumhuriyet ilan edilmiş ve Kerenski devlet başkanı olmuştu. İstanbul'daki yöneticiler bunun anlamını da pek kavrayamadılar. Ha Çarlık rejimi olmuş, ha Cumhuriyet, hepsi bir demekle yetindiler. İki ay içinde Rusya'da komünist bir rejimin kurulacağı hiç akıllarına gelir miydi? Oysa o günlerde Osmanlıların en büyük düşmanı olan Rusya can çekişiyordu. Savaşa karşı çıkacak yeni bir rejimin temelleri atılıyordu. Türklerin bayram etmeleri gerekirdi, bunun da farkına varamadılar. 7 Kasım'da olanlar oldu ve Bolşevikler iktidara geldiler. Almanya'da şenlikler yapıldı çünkü doğudaki en büyük tehlike yok oluyordu. İstanbul'da ise o günlerde General Elimbay'ın Filistin cephesinde saldırıya geçmesi konuşuluyordu. Enver Paşa da uzun sürede Mustafa Kemal'i yok etmek için planlar hazırlıyordu. Mustafa Kemal o günlerin birinde Enver Paşa'dan bir mesaj aldı. Paşa kendisiyle çok acele görüşmek istiyordu. Mustafa Kemal merak etti. Bütün bu olaylardan sonra Enver Paşa kendisine nasıl bir görev önerecekti? Bu yenilgiye onu da mı bulaştırmak istiyordu acaba? Bu tür düşüncelerle Harbiye Nezaretine gitti. Enver Paşa makamında hiçbir şey olmamış gibi Mustafa Kemal'i yapay bir nezaketle karşıladıktan sonra ''Ordu kumandanlığından ayrılmış olmanıza üzüldüm.'' dedi. ''Ben Sina cephesindeki orduların nasıl bölüneceğini ve bu kuvvetlerin nasıl kullanılacağını Mareşal Falkenhayn Paşa'ya sormuştum. Kendisinden yanıt alamadığım için istifanızı kabul etmek zorunda kaldım. Şimdi burada sizi bekleyen başka görevler var.'' Almanya İmparatoru padişahımızı genel karargahına davet etti. Padişahımızın, parantez içinde Sultan Reşat'ın, böyle bir seyahat yapamayacak durumda olduğunu biliyorsunuz. Veliaht Hazretlerinin, parantez içinde Vahdettin Efendi'nin, Zat-ı Şahane yerine bu seyahati yapmasını uygun gördük. Kendisinin yanında bulunmayı kabul eder misiniz? Mustafa Kemal böyle bir gezinin kendisi için çok yararlı olacağını düşündü. Sultan Reşat'ın zaten bir ayağı çukurdaydı. Yarın onun yerine Vahdettin Efendi tahta çıkacaktı. Böyle bir kişiyi yakından tanımak elbette çok ilginç olacaktı. Mustafa Kemal hemen bu öneriyi kabul etti. 3 gün sonra yola çıkılması gerekiyordu. Enver Paşa, geziye çıkmadan önce Veliaht Hazretleri ile tanışmalısınız, dedi. Eski kolordu kumandanlarından Albay Naci Bey'in de bu geziye katılması kararlaştırılmıştı. Yola çıkılmasından bir gün önce Mustafa Kemal ile Naci Bey sarayda buluştular. Mabeyinciler her ikisini de bir odaya aldılar. Odada redingotlu adamlar ayakta duruyorlardı. Eşya olarak bir kanepe ve 2 koltuk vardı. Beklemeye başladılar. Derken odaya redingotlu bir kişi daha girdi. Bu yeni gelenin kim olduğunu ne Mustafa Kemal biliyordu ne de Naci Bey. Yeni gelen redingotlu kişi kimseye selam vermeden kanepenin sağ köşesine oturdu. Yandaki koltuklara da Mustafa Kemal ile Naci Bey oturdu. Redingotlu adam uzun bir süre hiç ağzını açmadı. Gözlerini kapadı, derin bir düşünceye daldı. Sonra gözlerini açarak Mustafa Kemal'e döndü ve ''Müşerref oldum.'' dedi. ''Mutluyum.'' Yeniden gözlerini kapadı ve uzun bir sessizlik oldu. Mustafa Kemal ve Naci Bey bu redingotlu adamın baş mabeyinci olduğunu sanmışlardı. Ne söylemeleri gerektiğini kestiremiyor, adamın konuşmasını bekliyorlardı. Birkaç dakika sonra o redingotlu uyur gezer adam gözlerini açarak ''Birlikte seyahat edeceğiz değil mi?'' diye sordu. Artık bu esrarlı kişinin Veliaht Hazretleri olduğu anlaşılmıştı. Mustafa Kemal bunun üzerine ayağa kalkarak ''Efendi Hazretleri'' dedi. ''Beraber seyahat edeceğiz. 2 gün sonra yola çıkacağız. Perşembe akşamı garda hazır bulunacaksınız. Oradan hareket edeceğiz.'' Vahdettin Efendi ''Evet efendim'' dedi. ''Öyle yapacağız.'' Mustafa Kemal ile Naci Bey Veliaht Hazretlerine veda edip saraydan ayrıldılar. İkisi de şaşkınlık içindeydi. Mustafa Kemal, ''Zavallı, bedbaht, acınacak bir adam.'' dedi. ''Bunlarla ne yapılabilir? Bu zavallı yarın padişah olacak. Kendinden ne beklenebilir?'' ''Hiç. Biz ki aklı mantığı olan insanlarız. Memleketin geleceğini, bugününü, yarınını anlamış kişileriz. Ne yapabiliriz?'' ''Güç.'' Mustafa Kemal ile Naci Bey yola çıkılacağı akşam 15 Aralık 1918'de Sirkeci Garı'na gittiler. Bütün saray erkanı, redingotlular, uşaklar ve bilmem ne başıları oradaydılar. Vahdettin Efendi hiçbiriyle konuşmadan dikilmiş duruyordu. Mustafa Kemal önceden Veliaht Hazretleri'ne üniforma giymesi için haber göndermişti. Çünkü Alman genel karargahını görmeye gidiyorlardı. Padişah ve şehzadeler bu gibi durumlarda üniforma giyerlerdi. O akşam bir de baktılar ki Vahdettin Efendi sivil giyinmiş. Mustafa Kemal teşrifatçı başıya, "Ben," dedi, "Veliaht Hazretlerinin üniforma giymesini istemiştim. Neden sivil giysilerle gelmiş?" Teşrifatçı başı küstah bir tonla, "Siz kim oluyorsunuz?" diye yanıt verdi. "Ben sana kim olduğumu söyleyecek durumda değilim. Öğrenseydin benim kim olduğumu. Ben sana Veliaht Hazretlerinin üniforma giymesini söyledim mi, söylemedim mi?" Teşrifatçı başı Mustafa Kemal'in bu sert konuşmasından ürkerek, "Evet," dedi, "söylediniz. Ben de kendilerine arz ettim ama üniforma giymek istemediler." "Neden?" "Çünkü ilk önce Veliaht Hazretleri'ne Ferik, yani Kor General derecesi verilmişti. Sonra derecesini Livalı'a, parantez içinde Albay Tuğ General arası bir rütbeye, indirdiler. O da haklı olarak bozuldu, darıldı. Ben böyle bir dereceye tenezzül etmem deyip üniforma giymedi." "Anlaşıldı, canı isterse." Mustafa Kemal ile Naci Bey bu sözlerden sonra Vahdettin Efendi'nin yanına gidip elini sıktılar. Enver Paşa da veliahtın yanındaydı. Mustafa Kemal, "Veliaht Hazretleri," dedi, "trene binmeden önce askeri müfrezeyi selamlamanız gerekiyor." "Nasıl yani?" "Siz yürüyeceksiniz, arkanızdan biz geleceğiz." Bunun üzerine Vahdettin Efendi ellerini havada sallayarak yürümeye başladı. Böyle bir törene alışık olmadığı belliydi. Önde o, arkasında Mustafa Kemal, Naci Bey ve yaverleri trene bindiler. Vahdettin Efendi yine şaşkın şaşkın bakınıyordu. Mustafa Kemal, "Veliaht Hazretleri," dedi, "lütfen pencereyi açıp askeri selamlayınız." "Az önce selam verdim ya, yine mi askeri selamlayacağım? Gerekli midir?" "Evet Veliaht Hazretleri, gereklidir." Vahdettin Efendi, Mustafa Kemal ne dediyse öyle yaptı. Tren İstanbul'dan uzaklaştıktan az sonra teşrifatçı başı Mustafa Kemal'in vagonuna gelerek Veliaht Hazretleri'nin arkadaki vagonda kendisini beklediğini bildirdi. Mustafa Kemal bu çağrıya sevindi. Onunla biraz konuşabilmek ve kendisini tanıyabilmek için ortam yaratılmasını bekliyordu. Arkadaki vagona geçti. Vahdettin Efendi Mustafa Kemal'i ayakta bekliyordu. Sonra oturdu. Konuğuna da yer gösterdi. O da oturdu. Ama bu kez hiç uyuklamıyordu. Gözlerini dört açmış bakıyordu. "Affedersiniz Paşa Hazretleri," diye söze başladı. "Birkaç dakika öncesine kadar kiminle seyahat etmekte olduğumu bana söylememişlerdi. Tren kalktıktan sonra öğrendim. Sizi gıyaben çok iyi tanır ve takdir ederim. Arıburnu'nda ve Anafartalar'da kazandığınız muvaffakiyetler malumumdur. Siz İstanbul'u kurtarmış bir kumandansınız. Birlikte seyahat etmekte olduğum için çok mutluyum." Böylece aradaki buzlar erimiş oluyordu. Vahdettin Efendi hiç de ilk göründüğü gibi uyur gezer bir kişi değildi. Çeşitli konulardan söz edildi. Sonra da Mustafa Kemal izin isteyerek Veliaht Hazretleri'nin yanından ayrıldı. Baş başa konuşmalar ertesi günde sürdürüldü. Vahdettin Efendi İstanbul'dan ayrıldıktan sonra eski kasıntı davranışını bırakmış ve kendi kişiliğini bulmuştu. Mustafa Kemal'le de gerçek kişiliğini hiç gizlemeden içten bir havada konuşmakta sakınca görmüyordu. Yolculuğun sonunda Büyük Alman Karargahı'nın bulunduğu kasabaya geldiler. İmparator Karargahı'nın önünde bir Alman müfrezesi kendilerini bekliyordu. İmparator da oradaydı. Vahdettin Efendi artık karşılama töreninde ne yapması gerektiğini biliyordu. Teşrifatçı başının yardımına gerek duymadan askerleri selamladı. Oradan büyük bir hole geçildi. Başkumandan Mareşal Hindenburg, General Ludendorff ve bütün büyük kumandanlarla oradaydılar. Veliaht Hazretleri'nin imparatora yanında bulunanları tanıtması gerekiyordu. Vahdettin Efendi önce Mustafa Kemal Paşa'yı tanıttı. İmparator onun kim olduğunu biliyordu. Bir elini göğüs düğmelerinin arasına sokmuştu. Öteki eliyle Mustafa Kemal'in elini tutarak Almanca 16. kolordu dedi. Anafartalar. Mustafa Kemal biraz sıkılmış önüne bakıyordu. Kaiser, "Acaba yanlış mı söyledim?" diye devam etti. "Siz 16. kolordu kumandanı değil miydiniz? Anafartalar zaferini kazanan Mustafa Kemal siz değil misiniz?" Mustafa Kemal şaşkınlık içinde "Oui, Excellence," diye yanıt verdi. Excellence der demez de çok pişman oldu. Sir ya da Majeste demesi gerekmez miydi? Hem de neden Almanca ya ya da yavol dememiş, Fransızca "Oui, Excellence" demişti? O kadar Almancası yok muydu? Böyle bir pot kırdığına çok üzüldü. Bu biçimsel tanışma töreninden sonra sıra mareşal ve generallerin protokol gereği ziyaretine geldi. İlk ziyaret edilecek kişi başkumandan Mareşal Hindenburg'tu. Mareşal masasının başında oturuyordu. Soldaki koltukta Vahdettin, onun yanında Naci Bey. Mareşal'in sağında da Mustafa Kemal yer aldı. Hindenburg, Veliaht Hazretlerine Osmanlıların çeşitli cephelerde uğradıkları yenilgiden dolayı teselli edici sözler söyledi. Naci Bey de bunları Türkçe çevirerek Vahdettin Efendi'ye aktardı. Ondan sonra sıra General Ludendorff'un ziyaretine geldi. O da Alman ordusunun büyük bir saldırı içinde olduğunu ve zaferi mutlaka kazanacaklarını anlattı. Bu sözler Alman milletine moral vermek ve halkı uyutmak için verilen biçimsel demeçlerden değişik değildi. Mustafa Kemal ise cephelerin durumunu biliyor ve bu parlak sözlere hiç inanmıyordu. Birden araya girerek Ludendorff'a, "Peki bu saldırınız hangi hatta kadar gidebilecektir?" diye sordu. Ludendorff hiç böyle bir soru beklemiyordu. Biraz durakladıktan sonra, "Biz taarruz ediyoruz," dedi. "Bunun sonucunu olaylar gösterecektir." Mustafa Kemal, "Generalim," dedi. "Saldırının sonucunun ne olabileceğini anlamak için olayların gelişmesini beklemeye gerek olmadığını sanıyorum. Çünkü yapılan saldırı yerel bir saldırıdır." Ludendorff ters ters Mustafa Kemal'in yüzüne baktı, yanıt vermek istemedi ve konuşma böyle sona erdi. Bu ziyaretten sonra Vahdettin Mustafa Kemal'le birlikte kendi dairesine çekildi. Yaptıkları konuşmaları değerlendirmeye çalışıyorlardı. Mustafa Kemal durumun ne kadar umutsuz olduğunu anlatıyordu ki kapı vuruldu. İmparatorun veliahtı ziyarete gelmek istediğini bildirdiler. 2 dakika bile geçmeden karşılarında imparatoru buldular. Kaiser çok kibar ve nazik bir konuşma yaparak Osmanlı Devleti'nin Almanya için çok değerli olduğunu anlattı ve Enver Paşa'yı öven sözler söyledi. Vahdettin az önce Mustafa Kemal'den etkilenmiş ve Almanya'ya olan güvenini biraz yitirmişti. "İmparator Hazretleri," dedi, "sözleriniz beni çok duygulandırdı. Ancak bir noktayı daha açık öğrenmek isterdim. Biliyorsunuz bize yapılan düşman saldırıları durdurulamıyor. Eğer bunlar önlenemezse ülkemiz mahvolacaktır. Sizin bu konuda bize yeterli güvence verecek sözlerinizi duyamadım. Bu konuda lütfen beni biraz aydınlatabilir misiniz?" Bunun üzerine imparator ayağa kalkarak, "Sayın Veliaht," dedi, "anlıyorum ki sizin zihninizi bulandıranlar var. Ben Alman imparatoru olarak size gelecekteki başarılardan söz ettikten sonra artık sizin şüpheniz kalır mı?" Vahdettin, "Evet ama endişelerim yok olmamıştır," demekle yetindi. İmparator bu sözlerden sonra artık yerine oturmadı ve kapıya doğru yürüdü. Vahdettin ve Naci Bey onu koridorun köşesine kadar geçirdiler, el sıkıştılar. Mustafa Kemal ise imparatorun daha önceki konuşmada "Vuy Excellence" dediği için kendisini kızmış olacağını düşünerek odanın kapısında kalmış, koridorun ortalarına kadar gelmemişti. İmparator birden geri döndü ve Mustafa Kemal'e yönelerek "Affedersiniz," dedi. "Sizin elinizi sıkmamıştım." O akşam hepsi imparatorun yemeğine çağrıldılar. Sofrada Kaiser'in sağında Vahdettin oturuyordu, solunda Mustafa Kemal, onun yanında da General Ludendorff. Mustafa Kemal generalle Fransızca konuşuyordu. İmparator bir ara Ludendorff'a dönerek Almanca, "Sağındaki adamla ilgilen," dedi. Ludendorff da "Öyle yapıyorum zaten," diye yanıt verdi. Yemekten sonra salona geçtiler. Bu kez de Mareşal Hindenburg, Almanların Osmanlılara yaptıkları yardımların üzerinde durdu ve özellikle Filistin cephesindeki durumdan söz etti. Oysa bunlar gerçeğe uymuyordu. Bunun üzerine Mustafa Kemal, "Mareşalim," dedi, "siz aldığınız raporlara göre konuşuyorsunuz. Ama Suriye'de durum düzelmiş değildir. Orada yaptığınız taarruza çok bel bağlamış olduğunuzu sanmıyorum. Bana bu taarruzdaki hedefin ne olduğunu söyler misiniz?" Mareşal bu sözleri dikkatle dinledikten sonra Mustafa Kemal'e, "Ekselans," dedi, "size bir sigara takdim edebilir miyim?" Hindenburg sigarayı kendi eliyle verdi ve konuşma sona erdi. Ertesi gün Vahdettin ve Osmanlı heyeti Strasbourg yakınlarında cepheyi dolaşmaya gittiler. Kolman'daki Alman karargahını gezdiler. Mustafa Kemal orada da gerçek durumu görmüş ve Alman subaylarını güç durumda bırakacak sorular sormaya başlamıştı. Bu subaylardan biri kolordu kumandanıydı. Mustafa Kemal'in kim olduğunu da bilmiyordu. Bir ara kendine, "Siz Vahdettin'in yaveri misiniz?" diye sordu. "Hayır, değilim." "Ne münasebetle yanında bulunuyorsunuz?" "Böyle bir görev aldığım için." "Askeri durumlardan çok iyi anlıyorsunuz. Türkiye'de herhangi bir kuvveti kumanda ettiniz mi?" "Evet, ettim." "Alaya kumanda etmiş olacaksınız." "Önceleri etmiştim." "Fırkaya da kumanda ettiniz mi?" "Evet, ettim." "Beni mazur görünüz, ben kolordu kumandanıyım. Sizin babanız yaşındayım. Lütfen son kumanda ettiğiniz kuvveti söyler misiniz?" fırka ve kol orduya kumanda ettikten sonra ordulara kumanda etmiş bir arkadaşınızım. Affedersiniz, biz şimdiye kadar size yanlış hitap ediyormuşuz. Demek siz ekselanssınız. Bu konuşmadan sonra Alman kol ordu kumandanı gezinin sonuna kadar Mustafa Kemal'in yanından ayrılmadı ve ona büyük yakınlık gösterdi. Karargahların gezinmesinden sonra uğranılan yer Essen'deki Krupp fabrikasıydı. Sonradan fabrika sahibinin şatosuna davet edildiler. Yemekten sonra Vahdettin ile Mustafa Kemal baş başa kaldılar. Veliaht Mustafa Kemal'e büyük saygı duyuyordu. Bir ara kendisine "Peki ben ne yapmalıyım?" diye sordu. "Ben size kaderlerimizi birleştirecek bir öneride bulunacağım. Hoşunuza gider mi?" "Söyleyiniz." "Henüz padişah değilsiniz ama gördünüz ki Almanya'da imparator, veliaht ve prenslerin görevleri var. Neden siz bütün işlerden uzak kalasınız?" "Ne yapabilirim?" "İstanbul'a gider gitmez bir ordu kumandanlığı isteyiniz. Ben sizin kurmay başkanınız olurum." "Hangi ordunun kumandanlığını isteyeyim?" "5. ordu kumandanlığını." "Bu kumandanlığı bana vermezler." "Siz isteyiniz." "İstanbul'a gittiğim zaman düşünürüz." Vahdettin bir daha bu konuyu hiç açmak istemedi. Karargahların gezilmesi bittikten sonra heyet Berlin'e geçti. Orada 10 gün kaldılar. Yılbaşını orada geçirdiler. 1918 Ocağı'nın 4. günü de İstanbul'a döndüler. Mustafa Kemal aklından geçen her şeyi söylemiş ama Vahdettin hiçbir karar almak istememişti. 9. Fikriye 21 yaşında. Sevgi dolu ilk akşamlar. Mustafa Kemal Almanya gezisinden böbrek sancıları içinde döndü. Zaten geziye çıkmadan önce de sancılar içinde kıvranıyor ama dayanmaya çalışıyordu. Sirkeci'de trenden inince yine doğru Perapalas'a gidip biraz dinlendi. Ertesi gün gazeteler Veliaht Hazretleri'nin maiyetleriyle birlikte döndüğünü yazdılar. Annesi bu haberi duyunca deli olacaktı. Oğlu İstanbul'a dönsün de annesini aramasın, bu olacak şey miydi? O sabah Mustafa Kemal'in ilk işi akaretlere gitmek oldu. Zübeyde Hanım, Makbule, Şakira, bütün ev halkı kendisini coşkuyla karşıladılar. Bu kez kendisini kucaklayanlar arasında ailenin yeni üyesi Abdurrahim de vardı. Mustafa Kemal'in gözleri Fikriye'yi arıyordu. Onun akaretlerde olmasını beklemiyordu ama içinden belki gelmiştir diye geçiriyordu. Bir süre sonra anne dedi, Fikriye'den ne haber, hiç gelip gitmiyor mu? Annesinin ölümüne biraz alışabildi mi? Biraz alıştı galiba ama aklı fikri sende, deli mi ne? Biliyorum anne, sen Fikriye'yi pek sevmezsin ama o sana çok düşkündür. Ertesi gün Fikriye'ye haber iletildi, o da geldi. Ama Kemal abi akaretlerde değil, Perapalas'taydı. Fikriye onun dönmesini 2 gün bekledi. Mustafa Kemal o günlerde Perapalas'ta böbrek ağrılarından kıvranmış yatıyordu. Ayağa kalkar kalkmaz kendini akaretlerde buldu. Fikriye, nihayet kavuştuk. Kucaklaştılar. Fikriye'nin yüreği güm güm atıyordu. Çok mutluyum Kemal abi, dedi. Size kavuştum ya, ne olur bundan sonra beni hiç yalnız bırakmayın. O akşam Fikriye orada kaldı. Artık çocuk değildi, 21 yaşındaydı. Ondan sonraki haftalarda da sık sık yalnız kaldılar. Bu beraberlikleri geleneğe dönüştü. İkisi de çok mutlu saatler yaşadılar. Ne var ki Mustafa Kemal'in böbrek sancıları dayanılmaz bir hal aldı. Yoğun bir bakıma ihtiyacı vardı. Doktorlar bu bakımın Avrupa'da iyi bir hastanede yapılmasını önerdiler. Viyana'da Kotaj Sanatoryumuna gitmesi uygun görüldü. Sağlığına kavuşması için böyle bir bakımdan geçmesi zorunluydu. 1918 Mayıs'ının sonlarında Mustafa Kemal Viyana'ya gitti. Ama aklı fikri İstanbul'daydı. Olayların dışında kalmak onu çok mutsuz ediyordu. Hiç sırası mıydı şimdi hastanelik olmanın? Haziran sonunda Viyana'daki sanatoryumdan çıkıp Karlsbad'da bir dinlenme evine taşındı. Mustafa Kemal Karlsbad'da kaldığı bir aya yakın bir süre içinde bol bol düşünüp Türkiye'nin geleceği konusunda tasarılar oluşturdu. İleride gerçekleştireceği devrimlerin ilkelerini saptamaya çalıştı. Bir gün orada kendisini görmeye gelen bir Türk kadını Mustafa Kemal'e gelecekte neler yapmayı düşündüğünü sorunca şu yanıtı aldı. "Ben her zaman söylerim. Yarın elime büyük bir yetki ve güç geçse düşünülen sosyal devrimi bir anda bir coup ile, Fransızca bir darbeyle uygulardım. Çünkü ben bazıları gibi halkın ve ulemanın düşüncelerinin benim düzeyime gelmesini bekleyemem. Böyle bir davranışa ruhum isyan ediyor. Neden ben bu kadar yıl yüksek eğitimi gördükten sonra alt tabakanın düzeyine ineyim? Onları kendi düzeyime çıkartırım. Ben onlar gibi olmaya kalkmam, onlar benim gibi olsunlar. Şunu da belirteyim, bu sorun üzerinde incelenmesi gereken bazı noktalar var. Bunları iyice araştırmadan işe başlamak hata olur. Mustafa Kemal o günkü konuşmasında kadınlar konusunda da şunları söyledi. Kadın sorununda cesur olalım, vesveseyi bırakalım, açılsınlar. Kadınların beyinleri ciddi bilim ve fen bilgileriyle süslensin. İffet sorununu bilime ve sağlığa dayanarak anlatalım. Saygın ve onurlu olmalarına birinci derecede önem verelim. Mustafa Kemal Karsbağ'da geleli daha 4 gün olmuştu ki gazetelerden Sultan Reşat'ın öldüğünü öğrendi. Vahdettin Efendi 4 Temmuz'da tahta çıkmıştı. Üzülsün mü, sevinsin mi? Ne yapacağını şaşırdı. Hemen kaldığı dinlenme evinden yeni padişaha bir kutlama mesajı gönderdi. O arada yaveri Cevat Abbas da kendisine telgraf üzerine telgraf çekerek acele İstanbul'a dönmesini öneriyordu. Evet, İstanbul'a dönmesinde yarar vardı. Veliaht Vahdettin Efendi padişah olmuştu. Onunla yeniden konuşmak gerekiyordu. Karlsbad'dan ayrıldı. Viyana yoluyla İstanbul'a dönecekti. Ama bu kez de İspanyol nezlesine yakalandı. İspanyol nezlesi o zamanlar öldürücü bir hastalıktı. İstanbul'a dönüş bu yüzden 5 gün ertelendi. Mustafa Kemal Vahdettin tahta çıktıktan ancak 1 ay sonra İstanbul'a dönebildi. Gelir gelmez de ilk işi yeni padişahı ziyaret etmek oldu. Vahdettin kendisine gizlide olduğu gibi güler yüz gösterdi ve iltifatlar etti. Sehpanın üzerinde bulunan sigara kutusundan bir sigara alıp Mustafa Kemal'e verdi. Kendi sigarasını yaktığı kibriti de ona uzattı. Mustafa Kemal bu havadan umutlanarak, "Gezi sırasında görüşlerimi açıklamıştım. Yine aynı biçimde konuşmama izin verir misiniz?" diye sordu. O da "Hay hay" dedi, "sizi dinliyorum." Mustafa Kemal bu kez yeni bir öneri getirdi. Padişahın başkumandanlığı doğrudan üzerine almasını, kendisini de genelkurmay başkanlığına getirmesini istedi. Hünkârın suratı yine ilk karşılaştıkları zamanki maskeyi takındı. Gözlerini kapatıp uzun bir süre düşündü. Kim bilir aklından neler geçiyordu. Böyle bir durumda Enver Paşa'nın tüm yetkileri elinden alınacak ve Mustafa Kemal'e verilecekti. Vahdettin Enver Paşa'dan çekiniyordu. Enver Paşa'nın tepkisi ne olurdu? Ya bir darbe yapmaya kalkarsa? Ya onu tahttan indirip yerine Şehzade Mecid Efendi'yi tahta oturtursa? Bütün ordu onun elindeydi. Yapar mı yapardı. Kafasından bu tür şeyler geçiriyordu. Sonunda gözlerini açarak, "Sizin gibi düşünen başka kumandanlar var mı?" diye sordu. "Vardır. Düşünelim öyleyse." Konuşma burada sona erdi. Mustafa Kemal 2 gün sonra yeniden padişahtan randevu istedi, yine huzura kabul edildi. Ama hünkâr asla bu konunun gündeme getirilmesine yanaşmadı. Mustafa Kemal bu konuda mutlaka kesin bir karara varılmasından yanaydı. 3. kez huzura çıktı, konuyu açtı. Vahdettin bu öneriyi geri çevirmeye kesin kararlıydı. "Paşa," dedi, "ben her şeyden önce İstanbul halkını doyurmak zorundayım. İstanbul halkı açtır. Bunu sağlamadıkça alınacak önlemler hiç işe yaramaz." Bu sözleri söyler söylemez yine gözlerini kapadı. Mustafa Kemal boş yere uğraştığını anlıyordu. Yine de tartışmaktan vazgeçmedi. "Çok doğru konuşuyorsunuz," dedi. "Fakat İstanbul halkını doyurmak için alınması gereken önlemler, Zat-ı şahanelerini bütün ülkeyi kurtarmak için alınması gereken önlemleri almaktan alıkoyamaz. Yani padişahın ilk işi gerçek kuvvetin sahibi olmaktır. Bu kuvvet başkasının elinde bulundukça sizin padişahlığınız yalnız görünüşte kalır." Padişah yine bir süre gözlerini yumdu. Sonra "ben bu konuları Talat ve Enver Paşa hazretleriyle görüştüm" demekle yetindi. Oysa Almanya gezisinde Mustafa Kemal'e onlardan hiç hoşlanmadığını belirtmişti. Artık konuşulacak bir şey kalmamıştı. Padişah yine gözlerini kapadı. Uykuya dalmış gibiydi. Mustafa Kemal izin istedi. Hünkâr tek kelime söylemeden ve ayağa kalkmadan el sıktı. Bu 3. görüşmede böylece hiçbir sonuç vermeden sona ermiş oluyordu. Mustafa Kemal Vahdettin'le işbirliği yapmak için artık hiç umut kalmadığını anlamıştı. Bu son görüşmeden birkaç gün sonra bir cuma selamlığında yeniden karşılaştılar. Padişah Mustafa Kemal'i kendi dairesine çağırtarak "Sizi Suriye'ye kumandan tayin ettim," dedi. "Oradaki durumun ciddileştiğini öğrendim. Sizden şunu istiyorum. O taraflar düşman eline geçmeyecek. Derhal yola çıkın. Mustafa Kemal büyük bir entrikayla karşı karşıya olduğunu anlamıştı. Teşekkür ederek hünkârın yanından ayrıldı. Çıkarken Enver Paşa ile karşılaştı ve "Bravo" dedi. "Kutlarım, başardınız. Beni oraya göndermekle intikam alıyorsunuz. Hem de kurallara uymayan bir iş yaptınız. Bu tayini doğrudan bana bildirebilirsiniz." Enver Paşa sinsi sinsi gülümsüyordu. Bu görüşmelerden sonra Mustafa Kemal biraz huzura kavuşabilmek için akaretlere gitti. Annesi yine oğlunu büyük sitemlerle karşıladı. Fikriye de oradaydı. Sonunda baş başa kalabildiler. Fikriye artık ona Kemal abi değil, paşam diyordu. Uzun bir dönemden sonra ilk kez birlikte oluyorlardı. Fikriye, "Paşam, benim için siz çok önemlisiniz," diye söze başladı. "Paşalığınız, görevleriniz, ordu kumandanlığınız beni hiç ilgilendirmez. Ben sizi siz olduğunuz için seviyorum. Size hayranım, delicesine aşığım. Yarın bütün görevlerinizi yitirseniz de, ordudan atılsanız da, sürgüne gitseniz de ben sizden yanayım. Yüreğim sizinle çarpıyor ve çarpacak. Sizden hiçbir şey beklemiyorum. Sağlıklı olun, mutlu olun bana yeter. Ama beni sevmediğinizi bilirsem çok mutsuz olurum. Evlenmek umurumda değil, yeter ki kadınınız olayım. Nikahın ne değeri var? Ben sizin varlığınızla, başarılarınızla övüneceğim. Beni bırakın gölgenize gizleneyim, düşler kurayım. Sizi yalnız gecelerimin karanlıklarında yaşatayım. Kalbimin baş köşesinde yeriniz olduğunu bilin, bundan büyük mutluluk mu olur? Ne pul, ne para, ne tel, ne duvak, ne törenlerde sizin yanınızda yer almak, ne çoluk ne çocuk. Sıcak nefesinizle yetineceğim, acılarınızı ve mutluluklarınızı paylaşacağım. Hiçbir güç sizi benim yüreğimden ve kafamdan çıkartıp atamaz. Ne olur bu düşlerimi kırmayın. Bırakın bu inancımı ölümüme dek her hücremde yaşatayım." Mustafa Kemal bu tatlı sözleri dinlerken yine böbrek sancıları içindeydi. Gülümsemekle yetindi. Fikriye'nin gönlünü alacak hiçbir şey söyleyememenin üzüntüsünü duyuyordu. Mustafa Kemal 1918 Ağustos'unun sonlarında İstanbul'dan ayrıldı. Bir hafta sonra da 7. Ordu Kumandanı olarak Halep'te görevinin başındaydı. Ama o daha oraya varmadan düşman saldırıya geçmiş ilerliyordu. İngilizlerin elindeki silahlar ve toplar Osmanlılardan çok üstündü. 4. 7. ve 8. ordular tam bir yenilgiye uğramış çekiliyorlardı. Hiçbir yerde tutunma olanağı kalmamıştı. Bir süre sonra da General Allenby kumandası altındaki İngiliz birlikleri Filistin cephesinde saldırıya geçtiler. Bu saldırı tüm Eylül ayı boyunca sürdü. Yıldırım orduları grup kumandanı Liman von Sanders karargahını önce Şam'a sonra da Adana'ya taşımak zorunda kaldı. O günlerde Şam da İngilizlerin eline geçti. Durum çok nazikti. 11 Ekim'de Mustafa Kemal Halep'ten padişahın başyaveri Naci Bey'e bir telgraf çekerek İzzet Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesini Fethi Okyar, Tahsin Uzer, Rauf Orbay, Şehrüslam Hayri Beylerle kendisinin de kabineye alınmalarını önerdi. Vahdettin belki de bu öneriye uyarak İzzet Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Ama Mustafa Kemal beklediği harbiye nazırlığına atanmadı. İzzet Paşa ertesi gün Mustafa Kemal'e bir telgraf çekerek barıştan sonra işbirliği yapmak istediğini bildirdi. Mustafa Kemal hükümete girerek bir şeyler yapmayı umut etmişti. İzzet Paşa'ya da güveniyordu. Bu telgrafa çok bozuldu ve ertesi günde yeni sadrazama şu telgrafı çekti. "Barış gecikecektir. Barışa kadar çok buhranlı anlar geçireceğiz. Bu devrede vatana yararlı olmak umuduyla harbiye nazırlığını istemiştim. Yoksa barışa kavuştuktan sonra onun huzur ve sükunu içinde harbiye nazırlığını benden çok mükemmel yapacak kişiler bulunabilir. Barıştan sonra işbirliğimizi hiç de zorunlu hatta gerekli görmüyorum." 25 Ekim'de Halep'in varoşlarında büyük çarpışmalar çıktı. Arap aşiretleri de Halep'e girdiler. Sokaklarda çarpışmalar başladı. Bir ara öyle bir an geldi ki Mustafa Kemal Halep sokaklarında kendini Arapların ortasında yapayalnız buldu. Ama hemen toparlanarak Arapları kırbaçla kovaladı ve ellerinden kurtuldu. Ertesi gün İngilizler Halep'e girdiler. Ne var ki Mustafa Kemal'in kumandasındaki 7. Ordu birlikleri İngilizlerin ilerleyişini Halep'in kuzeyinde durdurdular. 4 gün sonra 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Aynı günde Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığına Mareşal Liman von Sanders'in yerine atandığı bildirildi. ama artık iş işten geçmişti. Hicaz, Yemen, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır savaşlarında Osmanlılar 730 bin şehit verdiler. 1 milyona yakın insan sakat kaldı ve 130 bin asker de İngilizlere esir düştü. Ama bunların sorumlusu Mustafa Kemal değildi. Askerler onun kumandası altında değildiler. Mustafa Kemal Mondros Anlaşması'ndan sonra bile İngilizlerin İskenderun'a çıkmalarına engel olmak istiyordu. Sadrazam İzzet Paşa, Mustafa Kemal'in Mondros Anlaşması hükümlerine aykırı olarak İngilizlere ateş açmasından korktu. Ve hemen kendisine bir telgraf çekerek böyle bir yola asla başvurmamasını istedi. Mustafa Kemal'in oralarda çılgınca bir davranışta bulunarak Osmanlı Devleti'nin başına belalar açmasından korkuyorlardı. Ertesi gün padişahın iradesiyle Yıldırım Orduları Genel Komutanlığı ve 7. Ordu Karargahı kaldırıldı ve Mustafa Kemal Harbiye Nezareti emrine verildi. Öyle olduğu halde Mustafa Kemal'in her an devleti ve hükümeti hiçe sayarak asi bir general gibi İngilizlerin üzerine yürümesi olasılığı ortadan kalkmış değildi. İzzet Paşa, Mustafa Kemal'in bir olay çıkartmaması için kendisine telgraf üzerine telgraf çekiyordu. Mustafa Kemal son olarak sadrazama şu telgrafı çekti. İngilizlerin elde etmek istedikleri sonucu onlara kendi ellerinizle sunmak, tarihte Osmanlılar için, bilhassa bugünkü hükümetiniz için kara bir sayfa oluşturur. Ben her ne durumda bulunursam bulunayım, doğru olduğuna inandığım ve ülkenin selameti için gerekli saydığım görüşlerimi açıklamaktan asla çekinmem. 2 gün sonra İzzet Paşa sadrazamlıktan istifa etti. Onun da artık yapabileceği bir şey kalmamıştı. Hemen o gün Mustafa Kemal'e son bir telgraf çekerek bir an önce İstanbul'a gelmesini ve kendisiyle görüşmeye çok ihtiyacı olduğunu bildirdi. Aynı gün 8 Kasım 1918'de bütün Batı Avrupa Dünya Savaşı'nın bitişini kutluyordu. Alman orduları tam bir yenilgiye uğramışlar ve o gün Fransa'nın kuzeybatısında Compiègne ormanında bir vagonda Fransızlarla Almanlar arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı. O gece Fransa'nın, İngiltere'nin, İtalya'nın ve Amerika'nın bütün kentlerinde şenlikler yapılıyor ve milyonlarca insan 9 milyon kişinin yitirilmesiyle sona eren savaşın acılarını unutarak zaferi coşkuyla kutluyorlardı. Mustafa Kemal'in artık İstanbul'a dönmesi gerekiyordu. Suriye serüveni sona ermişti. Yaveri Cevat Abbas'la birlikte 10 Kasım 1918 günü Adana'dan trene bindiler. 2 gün sonra da İstanbul'daydılar. Haydarpaşa Garı'nda kendisini yakın dostu Doktor Rasim Ferit karşıladı. Mustafa Kemal çok üzgündü, ağzını bıçak açmıyordu. Hep birlikte rıhtımda kendisini bekleyen bir istimbota bindiler. Limana İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan bir filo demirlemişti. Bunlar 55 zırhlı ve 6 denizaltıdan oluşuyordu. Mustafa Kemal'in Çanakkale'den geçirmediği düşman gemileri işte şimdi İstanbul sularındaydı. Soluk Beniz'de sarışın kumandan bir süre bu gemilere baktıktan sonra Cevat Abbas'a güven verici bir sesle "Geldikleri gibi giderler," dedi. Niye güveniyordu? Mutlaka kafasından geçen bir şeyler vardı. Bir şeyler tasarlıyordu. İstimbot Galata rıhtımına yanaşmadan önce o kararını vermişti. Akaretler'deki evine değil yine Perapalas'a inecekti. Dostlarını ve konuklarını orada kabul edebilir ve geç saatlere kadar otelin restoranında konuşmalarını sürdürebilirdi. Karaköy'den bir arabaya binerek tepe başına çıktı ve otele yerleşti. Biraz dinlendikten sonra da doğru Akaretler'e annesini görmeye gitti. 3 ayın özlemiyle kucaklaştılar. Hemen Fikriye'ye haber iletildi. 2 saat sonra o da Akaretler'deydi. Fikriye çok mutluydu. "Bu kez çok korktum," diyordu. "Yenilgi haberleri buraya ulaştıkça deli oluyordum. Ama sizin oralarda ne şehit olacağınıza inanıyordum ne de esir olacağınıza. Mustafa Kemal asla yenik düşmez, teslim olmaz diye içimde bir inanç vardı. Haklıymışım. Paşam, artık bir yerlere gitmek yok." "Yok ama bak kızım, ben yine Perapalas'ta kalıyorum. Orada kalmam siyasal bakımdan önemli. Her gün bir takım görüşmeler yapacağım. Ama bir ayağım burada olacak. Gün aşırı gelip seni kucaklayacağım, oldu mu?" "Olmadı ama olsun bakalım. Hayır olmaz diyecek halim yok ya. Paşam, peki sizi ne zaman dinleyebileceğim?" "Hele birkaç gün geçsin. Acele işlerimi bitireyim. Gelip seni göreceğim. Hiç merak etme, aklım sende." Benim canım paşam, yine uzun uzun konuşacağız. İçinizi bana açacaksınız. Akşamları rakılarımızı yine birlikte içeceğiz, değil mi? Elbette kızım, elbette. Her şey eskisi gibi olacak. Belki de daha iyi günler göreceğiz. Sıkma canını Fikriye. Bu sözler hiç hoşuna gitmedi genç kızın. Acaba Mustafa Kemal'in yaşamında bir başkası mı vardı? Ama olamazdı ki, Suriye cephesinde yeni bir aşk yaşayacak zamanı mı olmuştu? Asla olamazdı böyle bir şey. Ama ya Mustafa Kemal bir gün onu sevmez olursa? Bütün dünyası başına yıkılırdı. Fikriye'nin yaşamına hiçbir zaman başkası girmeyecekti. Mustafa onun ilk ve son aşkı olacaktı. Canını verirdi o sevgili paşası için. Onun bunu anlamış olması gerekirdi. Nasıl çılgınca ona tutkun olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu elbette. Bu öyle gelip geçici bir gönül eğlencesi değildi ki. Bu kara sevdaydı. Ölümüne sevda. Başka türlü olamazdı ki. Mustafa Kemal'in ertesi gün ilk işi İzzet Paşa'yı ziyaret etmek oldu. İzzet Paşa ile dostlukları vardı. Ne yazık ki sadrazam bir gün önce istifa etmiş ama daha sadaretteki makamından ayrılmamıştı. Mustafa Kemal'e istifa nedenlerini anlattı. Ama o bunları hiç yeterli bulmadı. Hayır Paşa Hazretleri dedi, görevinizi bırakamazsınız. Sizin yerinize Tevfik Paşa'nın getirilmesi bekleniyor. Bu bir felaket olur. Yerinizde kalın. Birlikte bir şeyler yapabiliriz. Çok rica ediyorum istifanızı geri alın. Sadrazam istifasını geri almamakta direniyordu. Ama sonunda şöyle bir yol bulundu. Eğer Tevfik Paşa'nın kuracağı kabine Meclis-i Mebusan'dan güven oyu alamazsa İzzet Paşa görevinde kalacaktı. Bunu sağlamak için de çok acele bir şeyler yapmak gerekiyordu. Mustafa Kemal ertesi gün padişahla görüşmek istedi. Kolayca saraya kabul edileceğini umuyordu. Gerçekten de sultan güçlük çıkarmadan kendisini kabul etti. Bir süre görüştüler ama bu ziyaret hiçbir sonuç vermedi. Mustafa Kemal bir yandan gazeteleri aydınlatmaya çalışıyor ve demeçler veriyor, öte yandan da böbrek ağrılarından kıvranıyordu. Bu durumda Akaretler'deki eve gidip bir süre dinlenmesi doğru olmaz mıydı? Fikriye de bundan ne kadar mutlu olurdu. Ama onun o günlerde Fikriye'ye ayıracak zamanı yoktu. Mustafa Kemal tüm saatlerini vatanı kurtaracak projelere ve yoğun görüşmelere ayırmıştı. Zamanını bu işlere vermezse çok mutsuz olacağını biliyordu. İstanbul'a gelişinin üçüncü günü Pera Palas'ta bir mesaj aldı. Çanakkale'de üç kez kendisine yenik düşen General Sir William Birdwood kendisinden randevu istiyordu. Bu tarihe geçecek bir görüşme olacaktı. Kim bilir neler soracaktı ona bu ünlü İngiliz generali. Dostça el sıkıştılar. Sir William, Sayın General dedi. Lütfen anlatır mısınız Çanakkale'de bizi nasıl yendiniz? Mustafa Kemal Çanakkale'deki başarılarıyla övünmek istemeyerek bunu tarih yazacak diye yanıt verdi. Elbette ben de biliyorum ama sizin ağzınızdan dinlemek isterdim. Peki öyleyse dinleyin. Mustafa Kemal Doktor Rasim Ferit Bey'den kalem kağıt istedikten sonra basit bir kroki çizerek şöyle dedi. Bakın general, siz şu tarihte karaya çıktınız ve bir süre sonra şurada durdunuz. İlerleyebilirdiniz ama ilerlemediniz. Neden? Askerlerimiz çok yorgundu. Anlıyorum ama ertesi günde bir süre ilerledikten sonra yine durdunuz. Neden? Arkadan su yetişmedi, asker susuz kaldı. Daha fazla ilerleyemedik. Ben de anladım yorgun ve susuz olduğunuzu. Bu durumda size saldırmak istemedik. Sırasını bekledik. Sir William Birdwood çok duygulanmıştı. Sizin gibi kahraman ve yüksek karakterli bir asker tanımadım, dedi. Sonra da izin verirseniz bu krokiyi ve bu kalemi bir anı olarak saklayacağım, diye konuşmasını noktaladı. Mustafa Kemal'in ilk hedefi Tevfik Paşa kabinesinin meclisten güven oyu almasını önlemekti. Sivil giyinip meclise gitti. Tanıdığı bütün milletvekilleriyle konuştu. Hepsi İzzet Paşa'dan yana görünüyorlardı. Oylamaya geçildi. Sonuçlar açıklanınca bir de baktılar ki Tevfik Paşa güven oyu almış. Mustafa Kemal'e söz verenlerin birçoğu da Tevfik Paşa'dan yana olmuşlar. Mustafa Kemal büyük bir düş kırıklığına uğrayarak Meclis-i Mebusan'dan ayrıldı. Bir kez daha padişahla görüşmeyi denedi. Ama Vahdettin kendisini ancak cuma namazından çıkarken görebileceğini bildirdi. Görüştüler ama bu girişimde hiçbir sonuç vermedi. Mustafa Kemal o görüşmeden sonra Akaretlere annesini ve Fikriye'yi görmeye gitti. Geçen olayı bir an önce Fikriye'ye anlatmak ve heyecanını onunla paylaşmak istiyordu. Fikriye kızım, sana önemli bir şeyler anlatacağım diye söze başladı. Biliyorsun, İstanbul'a gelişimin ertesi günü padişahla görüşmüş, kısaca görüşlerini almıştım. Geçen gün Meclis-i Mebusan'da Tevfik Paşa'nın güven oyu almasından sonra yeniden padişahı görmek istedim. Vahdettin benim bugün, parantez içinde 20 Aralık 1918, Cuma selamlığına gelmemi istemiş. Selamlıktan sonra birlikte olduk. Konuşmamız uzun sürdü ama konuştuklarımız çok kısaydı. Tam söze başlayacağım sırada beni önledi ve şöyle dedi. Bilirim ki ordunun subayları ve kumandanları sizi severler. Onlardan bir kötülük gelmeyeceği konusunda bana güvence verebilir misiniz? Ben, İstanbul'a geleli daha birkaç gün oldu. Buradaki durumu pek bilmiyorum dedim. Ama ordu kumandanlarının ve subaylarının zat-ı şahanemize karşı bir cereyan içinde bulunmalarında bir sebep görmüyorum. Vahdettin anlaşılmaz bir davranışla, yalnız bugünden söz etmiyorum dedi. Bugünden ve yarından. Ne demek istediğini pek anlayamadım. Ama demek ki kafasından bir şeyler geçiriyordu. Önemli bir karar alacak ve buna tepki gösterilmemesini isteyecekti. Sonra da şöyle dedi. Siz akıllı bir kumandansınız. Deneyimi olmayan arkadaşlarınızı aydınlatırsınız. Fikriye, paşam dedi. Demek ki size danışmak istemiş. Bu çok önemli değil mi? Evet ama ne yapmak istediği belli değil. Vahdettin meğer Meclis-i Mebusan'ı dağıtmadan önce çevresindeki insanların düşüncelerini öğrenmek istiyormuş. Meclis bir süre sonra dağıtıldı. Mustafa Kemal'in Harbiye Nazırlığı umutları kırılmış oluyordu. Neden Harbiye Nazırlığını istemişti? Çünkü barışın kolay kolay gelmeyeceğini biliyor ve bu göreve gelirse bunalımlı bir dönemde vatana ciddi hizmet olanağı bulacağını düşünüyordu. Ama artık hükümetten hiçbir şey beklemiyordu. Saraydan da olumlu bir girişimin gelmesi umudu kalmamıştı. Yeni bir şeyler yapmak gerekiyordu. Mustafa Kemal kısa bir süre sonra Pera Palas'tan ayrılarak Halep'ten dostu Salih Fansa'nın Beyoğlu Hava Sokağı'ndaki evine taşındı. Burası eski Rum zenginlerinden Franco Paşa'nın konağıydı. Salih Fansa'nın eşi de zarif bir kadındı. Mustafa Kemal'e büyük konukseverlik ve dostluk gösteriyordu. Öyle olduğu halde Mustafa Kemal orada kalmak istemedi. Bağımsız olabileceği bir ev arıyordu. Kendisini Şişli'de Halaskar Gazi Caddesi'nde bir ev bulunur bulunmaz oraya taşındı. Konuklarını orada kabul edecek ve sabahlara kadar özgürce tartışacaktı. O dönemde İstanbul'un yaşam koşulları neydi acaba? İstanbul halkının büyük bir kısmı yoksulluk içindeydi. Fiyatlar almış yürümüş, şeker gibi birçok gıda ürünü piyasada bulunmaz olmuştu. Kimse yarınına güvenle bakamıyordu. 4 yıllık savaş sayısız can almış, kadınları dul, çocukları yetim bırakmıştı. Halk açtı, ekmeksizdi, yılgındı, perişandı. Fırınların önünde insanlar saatler boyu dikilip ekmek bekliyorlardı. Her şey kara borsaya düşmüştü. En gerekli mallar bile dükkanlardan çekilmişti. Başlıca gıda, zeytin, peynir, ekmek ve domates olmuştu. Savaş yıllarında şekerin kilosu 3 kuruştan 250 kuruşa, pirincin kilosu 3 kuruştan 90 kuruşa, patatesin kilosu 1 kuruştan 27 kuruşa, zeytinyağının litresi 8 kuruştan 180 kuruşa çıkmıştı. Makarna, kuru fasulye, peynir, koyun eti ve sabunun kilosu da aynı oranlarda yükselmiş, kiralar da %200-300 oranında artmıştı. Camiler, imaretler ve medreseler yurdun çeşitli yerlerinden düşman işgalinden kaçıp İstanbul'a gelen göçmenler ve dul kadınlarla doluydu. Yoksulluğun yanı sıra İstanbul'da fuhuş ve hastalıklar da artmış, sokaklar dilenci ve kimsesiz çocuklarla dolmuştu. İstanbul artık kara borsacıların ve vurguncuların cenneti olmuştu. Hırsızlık ve saldırganlık olayları da sınırsız bir ölçüde artıyordu. İşte İttihatçıların bir koyup beş alacakları savaş serüveninin sonunda İstanbul bu durumdaydı. Artık bir şeyler yapmanın zamanı gelmişti. Şişli toplantılarında kafasındaki tasarıları olgunlaştırmaya çalışıyordu. Anadolu'ya bir görevle gönderilip orada bir örgüt oluşturarak direnişe geçmekten başka bir çıkış yolu görünmüyordu. Birbiri ardından kurulan kabinelerde Mustafa Kemal'in hem dostları vardı hem de düşmanları. Onu çekemeyenler kuyusunu kazmaya çalışıyorlardı. Mustafa Kemal olayları uzaktan izliyor, Şişli'deki eve kendisini ziyarette gelenlerden de bol haber alıyordu. 15 Ocak 1919'da Albay İsmet Bey, parantez içinde İnönü, Şişli'deki eve gelerek kendisine bazı bilgiler iletti. Mustafa Kemal de İsmet Bey'e hiçbir görevi olmadan Anadolu'ya geçmek için en uygun yolun hangisi olduğu konusundaki düşüncelerini sordu. Ondan 2 hafta sonra Ayan Meclisi Reisi Ahmet Rıza Bey, Mustafa Kemal'den bazı öneriler istedi. Onların ardından Albay Refet Bey, Şişli'deki eve gelerek neler yapmak istediğini sordu. Mustafa Kemal'in aklı fikri Anadolu'ya geçmekti. Refet Bey de ona şöyle dedi. Eğer atına binip Anadolu içlerine geçmek istersen ben sana yardımcı olurum. Derken İtalyan Yüksek Komiseri Kont Sforza, Mustafa Kemal'le görüşmek istediğini açıkladı. Ve görüştüler. Onu mütarekede İngiliz Dostları Cemiyeti'nin başkanı olan Papaz Firuv'un ziyareti istedi. 3. kaset 1. yüzün sonu.